Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'ya Mutlu Evlilik Atölyesi'ne hoş geldiniz efendim. Mikrofonlarımız başında ben deniz psikolog Feyzullah Gürdaş ve her zaman olduğu gibi kıymetli hocam, psikiyatrist, profesör, doktor Medaim Yanık'la yeni bir programla karşınızdayız efendim. Birkaç haftadır hocam psikoloji teknikleri, yani günlük hayatımızda bize iyi geleceğini düşündüğümüz sorunlarla, stresle baş etmeye çalışırken stresimizi azaltacak, bu iyi oluş halimizi yükseltecek bazı pratik psikoloji tekniklerinden bahsetmeye başlamıştık. Sizin bu konuyla ilgili bir seri yazınız var idi. Siz olan literatürü hem derleyip toplayıp hem kendi klinik gözlemlerinizden ortaya oldukça orijinal bir seri çıkmış idi. Bugün bu programda da bunlardan bahsetmeye devam edelim. Hem de dinleyenlerimiz, tabii bir evlilik programı, bir mutlu evlilik, mutlu aile programı diyoruz buna, mutlu evlilik atölyesi, ama bu eş ilişkilerinde etkiliyor sonuçta stres. Bunları öğrendiklerinde, uyguladıklarında bunun eş ilişkilerinde de faydaları olacağını düşünüyoruz ve kişisel gelişim açısından da. Dilerseniz hocam bir kısa bir özet yapıp geçtiğimiz programlardan başlıklar halinde de olsa, evet, kaç tane var idi, bu nereden çıktı ve neler üzerinden geçtik?
Evet. Su kaldı üzerinden devam edelim. Öğrenilebilecek psikoloji teknikleri derken aslında beceri kazanabileceğimiz, bu konuda bilgi arttırıp beceri kazanabileceğimiz ve pratiğimize uygulayabileceğimiz tekniklerden bahsediyoruz. Veya anlamlandırmalardan. Bunlardan aşağı yukarı 16 tane tanımlamıştık. Evet. İlk 6'sını konuşmuştuk. İsimlerini vereyim. Anlam arayıp arayışı içinde olma ve inanmanın gücü. Anlam arayışı içinde olmanın, inanmanın, yeryüzünde bir manevi bir alan oluşturarak dindar biri olarak yaşamış olmanın ruh sağlığıyla ilişkisinin önemli olduğunu biliyoruz. İkincisi, zihni terbiye etmek, düşünmeyi terbiye etmek, yani doğru tefekkür etmek, aklı doğru yerinde kullanmak. Çünkü insan zihni çok aslında yanılabilir. Mesela diyelim ki hızlı bir genelleme yapabilir. Spektrum yerine işte gördüğü bir şeyden büyük bir çıkarsama yapabilir. Bu anlamda ikinci şey aslında zihni eğitmek. Bilişsel hataları yapmaktan uzaklaşmak. Bilişsel hataları tanıp düzeltmekti. Üçüncüsü, duyguları tanıma ve duygulara karşılık vermeyi öğrenmeydi. İnsan ilişkilerinde duyguların temel bir mesele olduğunu biliyoruz. O yüzden bir kişi kendisi o anda ne yaşıyor, karşıdakinin de ne yaşıyor ve o duygulara nasıl tepki verecek hem kendisine hem başkalarına, bunu bilmesi, bu konuda kendini geliştirmesinin kişiyi geliştiren bir şey olduğunu biliyoruz. Dördüncü mesele, karakter ve erdemlerin güçlü ve zayıf yanlarını tanıyıp geliştirme. Yani kendimizi tanımanın bir parçası olarak da karakter analizi yapabilme ve bu karakter analizinde zayıf yönlerimizi farkına varma, güçlü yönümüzü daha güçlü yapma, zayıf alandaki eksikleri giderme tarzında bir beceri kazanabiliriz. Beşincisi, yeteneklerimizin analizi ve geliştirilmesi. Kişi bende ne var sorusunu sadece bir şekilde sorup kendinde olanları listeleyip hangi yönlerine yatırım yapabileceğini bilir hale gelmesi gerekir. Bunu doğru yapmış olmak bir kişinin gelişimine katkı sağlar. Altıncı olarak da sosyal bağlarımızın analizi ve geliştirilmesi. Çünkü sosyal bağlarımız ne kadar iyi ise o kadar mutluluğumuz artıyor. Yalnızlık, izolasyon, sosyal izolasyon olursa da psikolojimiz açısından risk faktörüydü. O yüzden bir kişinin kendi hayatına bakıp ne kadar en yakınımda dostlarım var, ne kadar arkadaşlarım var, ne kadar tanıdığım var gibi bir analiz yapıp bir şekilde sürekli bir dost tutabilme, dost olabilme potansiyelini geliştirmesini hedefliyoruz.
Evet hocam. Bir sonraki maddemiz akış yaşantısı sağlayacak meşguliyet oluşturma. Birkaç programda da çeşitli vesilelerle mutluluk üzerine konuşurken yine gündeme gelmişti. Burada siz onu da buraya dahil ediyorsunuz. Neydi hocam bu akış yaşantısı?
Akış yaşantısı öyle bir meşguliyetimiz var ki bunu yaparken zamandan ve mekandan kopacak kadar o işe kaptırıyoruz kendimizi. O iş anlamlı bir iş, o iş bizim ustalaştığımız bir iş, becerimizi geliştirdiğimiz bir iş. O işi yaparken zamandan ve mekandan kopuyoruz. Bunun ruh halimize iyi geldiği konusunda çok sayıda bilimsel kanıt var. Hobinin bir öte hali aslında.
Ya da zihni meşgul etmenin daha bir öte hali.
Bir öte hali. Çünkü bir nevi zihin öyle bir hale geliyor ki bu hal içinde olduğunda aslında hani bir vecd haline girmiş oluyor. O yüzden de ruhsal halimizi iyileştiriyor. Aynı zamanda yaptığımız işte giderek de ustalaştığımız için ortaya bir ürün koyması açısından da aslında akış yaşantısı önemli. Mesela diyelim ki işte sıradan bir yemek yapma akış yaşantısı değilken ama bir yemek yapmayı işte damak tadında incelme, bir yemek yapma tarzında ustalaşma, başkasına ikram ederken bir incelikle tad ve usul yakalama, bunu yaparken de kendisinin bir giderek daha iyi hale gelmesi bir akış yaşantısı. Veya diyelim ki bir ahşap işiyle uğraşan bir ustanın yaptığı işe dalıp kendini sürekli geliştirerek daha iyi bir hale gelmesi bir akış yaşantısı. Hayatımızda akış yaşantısı var ise daha iyiyiz. Hatta evlilik ilişkilerinde eşler birbirinin akış yaşantısını da desteklemeli. Akış yaşantısını kendisinden çalınmış vakit gibi görmemeli. Hele bir de akış yaşantıları uyumlu olan eşler olursa tadına doyulmaz.
Evet. Evet. Ama buradaki şey bu evlilik açısından eşimizin böyle bir hobisi ya da işi var ise bunu desteklemek ama bunu yapan kişinin de dengeleri gözeterek yapması. Evet. Bunu çocuğunu, ailesini ihmal edecek, gözden çıkaracak şekilde değil, kendi dengesini bularak ama şevkle yapması genel psikolojiye iyi geleceği için eş ilişkilerine de dolayısıyla iyi geliyor.
Evet.
Bir başka madde hocam oldukça önemli. Uyku uyanıklık döngüsünün doğaya uygun olarak yaşama. Yani uykumuza dikkat etme. Yani bir kişinin günde ne kadar uyuması lazımdan tutun da neden bu önemlidir? Bunları biraz konuşalım.
Evet, bizler doğanın bir parçasıyız. Yaratılışımız itibariyle aslında dünya sisteminin işleyişinin bir parçasıyız. Bizim biyolojik saatimiz güneş ışıklarına göre ayarlanmış bir saat. Güneş ışıklarıyla uyanıp güneş ışıklarıyla biyolojik saatimiz ona batışına göre ayarlanıyor. Bunun tersi olan bir hal biyolojimize ve doğal halimize aykırı. Ne demek bu? İşte gecelere bütün gün ayakta kalıp sabah gün bütün gün uyumak. Hani mesleki bir mecburiyet değilse bu insan biyolojisine ters bir şey. Psikolojik olarak da aslında yıpratıcı bir şey. Ve öğrencilerin başarısızlığının önündeki en önemli engellerden bir tanesi.
Evet.
Özellikle okulun olduğu dönemlerde işte sabahları kalkamamak, okula gidememenin en önemli nedenleri aslında bu uyku uyanıklık döngüsündeki bozulma. Eşler açısından da önemli bir mesele bu. Eşler eğer uyku uyanıklık döngüsü benzer değilse birbirleriyle etkileşme miktarı azalıyor.
Yani ritim bozulduysa o anlamda.
Evet. Bir nevi dans etmek gibi. Yani biri başka hareketi yaparken biri başka hareketi yaparsa nasıl bozuluyorsa.
Uyum bozuluyor.
Uyum bozuluyor. O yüzden de kitlelere doğayla uyumlu yaşamayı öneminin anlatılması lazım. Mesela yaz dönemlerinde özellikle öğrenciler neredeyse ekseriyeti gündüz aşırı uyumaya eğilimli. Gündüz aşırı uyumak demek aslında hayatın gündüz akan ritmine uyum sağlayamamak demek. Hele okul dönemlerinde olunca öğrenciler için kötü bir şey. Veya diyelim ki evliliklerde eşlerden bir tanesi böyleyse evlilik düzenini bozan bir şey.
Evet, böyle depresyon gibi diğer psikiyatrik rahatsızlıklara da kapı aralayabiliyor değil mi hocam?
Hem kapı aralıyor hem onun bir sonucu da
bir taraftan
oluyor. Ve işi karmaşıklaştırıyor. Tek çözümü de var bunun. Yani daha fazla bir uyuyamıyorum diye uyku ilacı almak yerine aslında sabah en az 5 gün bir hafta aynı saatte uyanıp gündüz uyumamak. Tek biyolojik saati doğal haline döndürebilmenin neredeyse tek yolu bu.
Evet. Belki birkaç böyle işe yarayabileceğini düşündüğümüz hani psikiyatrik bir müdahaleden bir ilaç müdahalesinin dışında olabilecek şeylerden biri. Gerçekten de sabah kaçta yatmış olursanız olun birkaç gün aynı saatte kalkmak. Yatağı sadece uyku için kullanmak, yatakta bir şeyler yiyip içmemek, onun dışında hatta telefonu elimize almamak, kitap vesaire yattığımız yerde okumamak. Çünkü bazen uykusuzlukla baş etmek için hocam şey yapabiliyorlar. Yani uykum gelsin diye yatakta işte cep telefonlarımızda şu an zaten video bir sürü izleyebiliyoruz. Bir şeyler izleme, bir şeyler bakarak dalmaya çalışma. Bu da aslında uykuyu bozan şeylerden biri.
Çok doğru bir şey. Uyku hijyeni dediğimiz bir kavram var ya, hani diyelim ki el temizlik hijyeni gibi bir şey aslında. Evet. İyi bir uykunun birkaç tane altın kuralı var. Birinci kuralı sabah erken kalkmak. İkinci, öğlen arasındaki ufak bir belli bir aralık dışında, istirahat dışında gündüz uyumamak. Yatağa girdiğimizde olağan dalma vaktinde dalamadığımızda yatakta uykuyu beklememek. Kalkıp sıkıcı olan, uyarıcı olmayan bir şeyle vakit geçirip işte uykunun bastığını hissettiğinde yatağa
yeniden girmek
gibi. Bunlara uyku hijyeni diyoruz.
Evet. Mesela böyle kitap okuma gündeme gelebiliyor. Uykum gelsin de kitap, ama diyorum ki böyle sürükleyici roman okumayın.
Tabii.
Sıkıcı, hiç ilginizin olmadığı. Yani evlerde olur ya öyle kitaplar, nereden geldiği de bir hatırlamadığınız. Evde bir ekonomi kitabı var ya da koyun yetiştiriciliğiyle ilgili kitap. Sıkılacağınız bir şey okuyun ki o size ağırlık versin.
Evet.
Ya da zikir çekmeyi de mesela tavsiye edenler var. Dua okumak, zikir çekmek, bunlar da uykuyu getirebilecek şeylerden biri. Uykuya dalmayı kolaylaştıracak şeylerden biri. Evet. Önemli mesela. Hatta hocam siz değil mi, ruh sağlığı uzmanları sorduğu ilk sorulardan biri uykularınız nasıl diye soruyorsunuz. Önce o uyku hijyenini bir yerine getirmeye çalışıyorsunuz gerek ilaç takviyeleriyle. Önemli bir mesele. Hocam bir diğer başlığımız nefes alma ve gevşeme egzersizleri.
Evet. Şimdi Feyzullah, bu meselenin önemini biliyorsun.
Evet.
Hatta ben topu sana atacağım. Ama şunu söyleyeyim. Nefes alma ve gevşeme anksiyeteyle, endişeyle baş edebilmek için önemli meselelerden biri. Sağlıklı kalabilmek için de önemli bu ve kolay öğrenilebilecek bir beceri.
Evet.
Yani diyelim ki şu anda bir YouTube'a nefes alma, gevşeme egzersizi derseniz aslında size ayrıntılı olarak nasıl olduğu anlatılıyor.
Çeşit çeşit, belki milyon tane
tekniği var.
Her biri de doğru diyebileceğimiz.
Nasıl bir tane klasik olan nasıl oluyor?
Şimdi hocam dediğiniz gibi endişe, anksiyete gibi durumlarda bedenimiz de buna bir şekilde eşlik ediyor. İşte panik atakla olsun, yaygın anksiyetenin o endişe nöbetlerinde olsun, endişe halinde olsun, vücudumuz da gerilerek, kasılarak, hormon salgılayarak bu şeye süreci bir anlamda katkıda bulunuyor ya da olumsuz manada ateşe odun atıyor aslında. Biz de bu kaygılarla baş etmeye çalışırken sonuçta duygularımız, düşüncelerimiz, davranışımız ve bedensel belirtilerimiz birbirine birer zincirle bağlı ise, bedensel belirtilerimiz üzerinde yapacağımız bu değişikliğin duygularımızı ve düşüncelerimizi de etkileyebileceği üzerinden hep konuşuyoruz. Bunun tedavilerde olsun, gerek stresle baş etmede olsun yöntemlerden bir tanesi olduğunu her zaman vurguluyoruz. Tabii ki bir mucize değil ama bedenin gevşemesi kişinin ruh sağlığı açısından da önemli bir mesele ya da doğru nefes almak. Çünkü nefesi de doğru alamadığımızda bedenimiz bir şekilde ve ruh halimiz bundan yine etkileniyor. Doğru nefes ne demek? Biz bebekken doğduğumuzda, şimdi hatta dinleyicilerimiz de şöyle gözlerini canlandırsınlar kendi çocuklarından ya da etrafındaki bebeklerden, böyle yattıkları yerde nefes aldıklarında karınlarının inip çıktığını görürler. Yani bebekler diyafram nefesi alırlar. Hepimiz böyle doğarız ama sonra çeşitli nedenlerle alışkanlıklarımız değişir ve nefes alış bölgemiz de değişmeye başlar. Hatta ağızdan alınıp verilen nefes de bir anlamda bu kaygıdır, anksiyete ve gerginliği, kas gerginliğini de ya da o baş dönmesi gibi, uyuşma gibi belirtileri arttıran bir özelliğe sahip. Biz gerek terapilerde gerek eğitimlerde bu nefes alma ve gevşeme ile ilgili bazı teknikler öğretiyoruz. Nasıl olabilir? Dediğiniz gibi hocam, şimdi radyoda olduğumuz için göstermek mümkün değil ama ellerini karınlarına koyduklarında, sağ ellerini, sol ellerini göğüslerine koyduklarında dinleyicilerimiz şöyle bir dikkat etsinler. Önemli olan karınlarının, yani sağ ellerinin sol ellerinden daha fazla hareket etmesini sağlamak. Derinden, aşağıdan ve yavaş yavaş nefes alıp vermek. Yani bu bir şey değil, atla deve değil, mucize değil ama ne yapmış oluyoruz? Yavaş ve derinden sakin sakin nefes alıp verirken, özellikle kaygılı, biraz gergin isek, vücudumuza şu mesajı veriyoruz. Gevşe, rahatla, hormon salgılamayı bırak. Tehlikede değilim, güvendeyim. Çünkü o sırada kaygı esnasında, stres esnasında dediğiniz gibi adrenalin hormonu salgılanıyor. Vücudumuzda bazı değişiklikler oluyor. Kalp atışımız hızlanıyor. Nefes alışverişlerimiz hızlanıyor, değişiyor. Göz bebeklerimiz büyüyor. Sindirim sistemi devre dışı kalıyor. Bir alarm haline giriyoruz. Bedene, yani beynimize mesaj vermek için dur, yavaşla. Nefes alışverişlerimizi yavaşlatmak iyi bir yöntem. İyi bir telkin.
Kas gevşemesi de önemli çünkü özellikle endişe hali kaslarımızda bir kasılma yaratıyor. Hani diyelim ki gergin olduğumuzda bu çene kaslarımızın kasılması, gergin olduğumuzda baş ağrısı
yaşamak, sırt
ağrısı yaşamak da bununla ilgili. Uzun süreli gerilim altında kalan, stres altında kalan insanlar bu kaslarında gerilim hissediyorlar.
Yırtılmalar bile oluyor hocam.
Evet. Bunu nasıl azaltabilirler?
Bunu da nefesin, mesela nefes alma vermeyi yaptık. 5-10 nefesten sonra yavaş yavaş, hiç acele etmeden ve derinden, mesela 4 saniye nefes al, 5-6 saniye tut, 6-7 saniye de bırak. Aldığından daha yavaş bir şekilde bırak diyoruz. Bunu birkaç kere tekrarladıktan sonra aslında yine YouTube'dan çeşitli şeylerini rastlayacaklar. Bedendeki var olan tüm kas gruplarını, ellerimizden başlayarak yüz kasları, boyun kasları, karın kasları, bacaklarımız, ayak parmaklarımıza kadar sırasıyla ikişer kere kasıp kasıp gevşetmek. Kasıp kasıp gevşetmek. Yani vücudumuza gerginlikle gevşeme arasındaki farkı öğretmek. Bunu öğrenecek ki bana stresli olduğumu daha çabuk ben kavrayayım, anlayayım ve gevşeterek vücudumu o anlamda beynime sinyali verebileyim. Yani rahatlamama, gevşememe katkıda bulunsun, gerginliğimi azaltabileyim. Tüm kas gruplarını sırasıyla ikişer kere kasıp gevşetmek, her iki kasıp gevşetme arasında da, set arasında da bir derin nefes alıp vermek. Bu radyodan tabii ki göstermek mümkün değil, tekrar edeyim. YouTube'da çeşitli videolardan mutlaka baksınlar. Özellikle uyku dedik ya hocam. Uyku sorunu çekenler için uyku hijyeni açısından yine bunu tavsiye ettiğimiz şeylerden biri. Yatağa girdiğinizde kaslarınızı gevşetin ve derin derin nefes alıp vermeye başlayın deriz. Hatta gözünüzün önüne de şöyle bir mavi ekran getirin. Gözlerinizi kapatın. O mavi ekranda sarı bir çizgi olsun. Sarı çizgisiz nefes alırken yukarıya çıksın, verirken aşağıya insin. Alırken yukarı bir dalga çizsin. Yani imajinasyonu da koyuyoruz oraya. Dolayısıyla zihin bir şekilde o düşüncelerden sıyrılıp kaygıyı düşürüp uyku moduna daha rahat geçiyor. Bu biraz da koyun saymak gibi bir şey ama bunun biraz daha teknik ve geliştirilmiş hali ve vücudun sakinleşmesine yarayan bir teknik. Tabii ki dediğimiz gibi bir mucize değil ama stresle baş ederken buna bir günde birkaç dakika ayırmak aslında kişilerin daha sonra büyük zamanlarını ve paralarını, harcamalarını engelleyebiliyor. Böyle bir katkısı olabiliyor.
Evet. Alışkanlık haline getirilmesi gereken egzersizlerden bir tanesi.
Evet hocam. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Mutlu Evlilik Atölyesi'ne devam ediyoruz. Mikrofonlarımız başında bendeniz psikolog Feyzullah Gürdaş ve kıymetli hocam psikiyatrist Profesör Doktor Medaim Yanık'la psikoloji tekniklerini öğrenilebilecek psikoloji tekniklerini konuşmaya, tavsiyelerde bulunmaya devam ediyoruz. Evet hocam, aradan önce bendeniz biraz nefes alma ve gevşeme egzersizleri üzerinde bilgiler vermeye çalıştım. Kaldığımız yerden devam edelim isterseniz. Bir sonraki maddemiz bağımlılıkları tanıma ve koruma.
Evet. Bu da önemli meselelerden bir tanesi. İnsan zihninin, insanın bağımlılık denen şey kavramdan haberdar olup herhangi bir negatif bağımlılıktan uzak durmasını sağlamak. Şimdi niye önemli? Bağımlılık aslında insan zihni haz, neşe, huzur, veçtali gibi bir halleri doğal yaşantılarla üretme kapasitesine sahip. Şimdi herhangi bir bağımlılık bunu gerçek yaşamda sahici bir halle, bir üretim yaparak veya bir insan ilişkisi üzerinden yapmak yerine bunun diyelim ki bir madde veya bir alkol, uyuşturucu madde veya teknolojik bir araç üzerinden yapılması. Yani diyelim ki kişi endişeli veya bir keyif haline geçmek istiyor. Bunu doğal haliyle, insanlarla ilişkilerle, doğal aktivitelerle yapmak yerine zihnine dışarıdan kimyasal maddeler vererek yaptırtıyor. Bu tür şeyler eninde sonunda bağımlılık oluşturuyor. Problemi ne? Çünkü o zaman zihninize ancak böyle bir yaşantı, keyif, neşe, veştale oluşturabilmek ancak o maddeyi daha fazla, daha fazla, daha fazla her seferinde alarak yapabilmeyi mümkün kılıyor. Böylece sizi dışarıdan doğal veya kimyasallara, maddelere, uyuşturucu maddelere bağımlı hale getiriyor. Bir nevi veya diyelim ki teknolojik bağımlılıklarda işte bir bilgisayar oyunu oynuyorsunuz. Bunu artık saatlerce oynuyorsunuz. Bu sizin aile yaşantınızı, eğitim hayatınızı, iş hayatınızı bozmasına rağmen oradan kopamıyorsunuz. Oradaki oluşan o böyle bir nevi dürtü gibi bir şey var. Oraya yöneliyorsunuz. Oradan dışarıya çıkamıyorsunuz. Bağımlılıklar her zaman insan hayatını kısır hale getirir. Her zaman üretkenliğini azaltır. O yüzden de bağımlılıkları içine düşmeden tanıyabilme ve dışında kalabilmeyi bir erdem ve hayat felsefesi olarak görme alışkanlığının edinilmesi lazım.
Evet hocam. Bir başka madde, bu da önemli maddelerden biri, egzersizin bedensel ve zihinsel etkisi. Şimdi hepimiz diyoruz spor yapmamız lazım, spor yapmamız lazım işte bedenimiz için. Ama neden? Neden önemli?
Neden önemli? Çünkü hem bedenin kendisine faydalı, hani güçlendirilmiş oluyor kasları kullandığınız için. Diyelim ki işte şeker düzeyinizi yükseltiyor, yağınızı yakıyor. Bunlar bedensel faydaları ama aynı zamanda aslında endorfin dediğimiz maddelerden zihinde üretim yaparak bir nevi tad almayı, huzurlu olmayı, rahatlamayı sağlayan bir etki yaratmış oluyor. Bir nevi aslında doğal bir ilaç etkisi yapıyor, biyolojik bir ilaç etkisi yapıyor. Düzenli bir fiziksel egzersizin bu da bağımlılığa döndürmeden olan haliyle ruhsal bir iyilik hali sağlıyor. Hem bedeninizi terbiye etmiş oluyorsunuz, hem güçlendirmiş oluyorsunuz, hem de ruhsal halinizi sakinleştirmiş oluyorsunuz.
Evet hocam, bununla ilgili bir araştırma okuduğumu hatırlıyorum ben de. Ara ara da kendi aramızda da konuştuğumuzda, danışanlarımızla da konuşurken, depresyonla mesela baş etmeye çalışırken bir araştırmada bir grup insana sadece haftada 2-3 gün 20 ila 40 dakika arasında bir egzersiz ve genelde tempolu yürüyüş, biraz eforlu bir yürüyüş. Bir gruba yalnızca ilaç, bir gruba da bir bekleme grubu, bir şey vermiyorlar. Ve 16 hafta sonunda incelendiklerinde sonuçlara bakıldığında sadece egzersiz yapan grupta neredeyse ilaç alan grupla aynı derecede iyileşme, hatta belki daha iyi iyileşme söz konusu olabiliyor bir 16 hafta içerisinde. Yani belki en iyi antidepresan kadar faydalı olabiliyor. Belki iddialı konuşmuş olabiliriz ama hocam beni bağışlayın. Ama çok önemli. Hatta Time dergisine de kapak olduğunuzu söylemiştiniz bu durumu.
Özellikle daha hafif depresyonlar, bu doğru. Ama çok daha ağır depresyonlar için yetmeyebilir ama hafif depresyonlar için cidden de ilaç kadar etkisi olan bir şey.
Evet, yani bunun hani bağımlılığa dönüşmemesi gerektiğini söylediniz. Zaten uzmanların da hani az olsun ama düzenli olsun. Haftada 2-3 gün, böyle 20 dakika, yarım saat. Yani büyük hedefler, ulaşılması güç hedefler koymadan bedenimizi de yoracak biraz şekilde yapmak hem beden hem zihinsel sağlığımızı oldukça etkili. Bunu da şiddetle zaten uzmanlar da tavsiye ediyorlar. Bir başka mesele, belki bununla ilgili hocam bir diğer madde, belki bir iki program yapacağız önümüzdeki evet. şeyde, ama öfkeyi tanımak ve öfke patlamasını kontrol etmekte evet. öğrenilebilecek ve kişiyi güçlü kılacak, iyilik halini sürdürecek eş ilişkilerini de aslında belki çok önemli bir derecede etkileyen bir şey aslında evet. bu.
Öfke kontrolü etmek, öfke patlamasını durdurmak insan ilişkileri açısından elzem. Hani biliyorsun biz eş geliştirme eğitimi yaparken ilk forumda aslında öfke yoktu. Öfke, ama bir şekilde bir yerden sonra mecbur kaldık. Çünkü eş ilişkilerini o kadar etkileyen bir mesele ki, eşlerden bir tanesinin veya ikisinin öfke patlaması yaşaması ve bunu eş ilişkisine yansıtmasının evliliği etkileyen temel meselelerden biri olduğunu biliyoruz. O yüzden de sıklıkla eş terapilerinde aslında bir yandan da bir öfke kontrol terapisi yapmaya çalışıyoruz. Öfke tek başına aslında kötü bir şey değil, yerli yerinde kullanıldığında iyi bir şey. Ama öfkeyi kontrol etmediğinizde yıkıcı etkiler gösteriyor. Hazreti Peygamber ashabına soruyor ya, pehlivan kimdir? Pehlivanı anlatmaya çalışıyorlar. Hayır diyor, pehlivan öfkesini yenen kişidir. Yenendir. Yani cidden de güreşte birini yenmekten daha zor bir meseledir. Ama öğrenilebilir. Öfke kontrolü öğrenilebilir. Bunun öfke kontrol eğitimi denen bir iş var. İncelikli bir iştir ama gerçekten de mümkündür.
Gerek kitaplardan, evet. gerek internet üzerinden, gerek bu tarz eğitimlere katılarak, o da olmazsa bir bireysel yardım, birebir bir bireysel yardımla üstesinden gelinebilir bir durum. Oldukça da etkili müdahaleler, tedaviler olabiliyor hocam bildiğimiz.
Öfke de gerçekten maliyeti çok yüksek bir şey ama tedavi de, yani kontrol altına alma, öğrenilebilmesi de gayet mümkün.
Evet, hedefler de orada öfkeyi yok etmek değil, öfkelenmeyi durdurmak değil, öfkenin o yıkıcı etkilerini azaltmak oluyor. Evet. Dinleyicilerimizi bu konuda biraz araştırma içerisinde olduklarında birçok kaynağa ulaşabilecekler. Bir diğer teknik ya da madde diyelim, iletişim tekniklerini öğrenmek.
Evet. Öğrenilebilecek psikoloji teknikleri içinde 13. teknik, iletişim tekniklerini öğrenmek. Yani nasıl karşılıklı konuşacağız? Bu mesele temel bir mesele. Çünkü ne konuştuğumuz kadar nasıl konuştuğumuz da bir o kadar önemli. Bazen içerikten bağımsız söz söylememiz, beden hareketlerimiz iletişimin kendisi olabilir. Aslında iletişimde en temel şey şu: karşıdakinin derdini dinleyebilmek. İletişim denen şeyi illa çok daha basit ilkelere indireceksek birkaç tane şey aslında. Bir tanesi, karşıdaki derdi ne? Ne anlatmaya çalışıyor? Ne düşünüyor? Ne hissediyor? Onun derdini anlayabilecek şekilde ona fırsat verip onu can kulağıyla dinleyebilmek. Çünkü bunun tersinde ne oluyor? Aslında onu dinlemiyorsunuz. Onu bir şey söylerken siz ona söyleyeceğiniz şeyleri kafanızda hazırlıyorsunuz. Böylece karşıdakinin bakış açısını anlamamış oluyorsunuz. İkinci şey, derdini anlatmak. Bu da şöyle bir şey: karşıdakinin izzeti nefsine saldırmayacaksın ki onu seni dinler halde bırakabilmek. Çünkü sert söylersen, kaba söylersen, eleştirerek söylersen, dalga geçerek söylersen, öfkeli söylersen, karşıdaki kişi senin ne söylediğine değil, onun izzeti nefsi kırıldığı için artık seni anlayamaz hale geliyor. İletişimdeki derdimiz neydi? Karşıdakinin derdi ne? Ne demeye çalışıyor? Onu anlamak, bizim derdimizi, bakış açımızı, halimizi, duygumuzu karşıdakine doğru iletmek. Onu da dinleyebilir halden çıkarmamak.
Çünkü öyle olduğu zaman o bizi anlamak yerine kendini savunmaya aynen geçecek. Öyle. Kendi savunmanın derdine düşecek. Belki karşı saldırıya evet. geçecek. Bununla ilgili de gerçekten de çok büyük bir, geniş bir literatür ve birikim var.
İnsan ilişkilerinde neredeyse evlilik geliştirme programlarının hepsinde iletişim teknikleri bir şekilde yer buluyor.
Evet.
Çünkü mesela eşinizi suçlayarak konuştuğunuz zaman, aşağılayarak konuştuğunuz zaman her zaman yıkıcı etkide bulunuyor. Bunu çocukluk çağı travmalarından da biliyoruz. Çocuğu sürekli eleştiren, laf çakan, azarlayan, aşağılayan, zayıf bulan yaklaşımlar çocukların her zaman zihninin bölünmesine neden oluyor.
Evet hocam. Dolayısıyla eşlerin bu konuyla ilgili de bilgilenmeleri, kendilerini geliştirmeleri oldukça faydalı olacak. Bir diğer madde hocam, son zamanlarda, son yıllarda oldukça popüler olan ama enteresan bir şekilde işe de yarayan, bizim de sık sık kullandığımız tedavilerde, terapilerde bilinçli farkındalık eğitimi ya da mindfulness konusunda kendimizi eğitmek ya da buna dair eğitimler almak, kendimizi geliştirmek. Nedir hocam bu bilinçli farkındalık ya da mindfulness dediğimiz şey?
Şimdi aslında en temel şeylerden biri zihnimizde akan düşünceleri bir nevi doğru bir trafik polisliği yaparak akışını doğal haline bırakmak, bir nevi eğitebilmek. Çünkü insan zihni bozan en fazla bozan şeylerden biri kafaya takmak. Veya endişeli düşüncelerinin nasıl dolunun altında kalırsınız ya, endişeli düşüncelerin uyaranların altında kalmış olmak. Mindfulness aslında zihnimizde olup bitenlerin farkına varıp bunu bir şekilde bir akış içerisinde biraz kabullenerek, biraz tanıyarak bir akmasını sağlamış olmak.
Akıp gitmesine izin vermek, takılmamak.
Yani o kafada döndürüp, kafaya takıp derler ya, kafaya çok takan biriyim. Bir şey oluyor, kafanızda döndürüyorsunuz. Yani nasıl düşünmek gibi aslında kafanıza kendiliğinden gelen duyguları, düşünme hali, düşüncenin kendisini, dürtüleri bir şekilde tanıyarak akışına izin vermek. Bir nevi ne düşündüğünün, ne olduğunun farkına varıyorsun, kabul ediyorsun ve onunla uğraşmak yerine akıp gitmesine izin veriyorsun.
Çünkü o düşünce ya geçmişle ilgili, ya gelecekle ilgili, ya olmamış şeylerle ilgili, ya olup bitmiş şeylerle ilgili. Ama şimdi burada, şimdiki zamanda sürekli zihnimizde gelecek ya da geçmiş olduğu zaman bizi oldukça stres altında bırakabiliyor. Şimdiki zamanı, şimdiyi yaşayamamış oluyoruz. Bu anı yaşayamamış oluyoruz. Evet. Anı yaşamaktan da kastımız keyif, haz anlamında değil. Ama şimdi ne yapıyorsak ona odaklanmayı, ondan hem keyif almayı ya da konsantre olmayı engelleyen bir şey. Ve enteresan, Batı literatürü, modern dünya bu aslında bu teknikleri doğudan getirmişler, almışlar. İşte bu toprakları da atlayıp biraz Budizm'den vesaire, Uzak Doğu felsefesinden almışlar ama bizim kültürümüzde de hiç yabancı bir şey değil bu. Aslında tam da bizde de söylenen şey. Mesela yanlış olmasın ama dervişler için söylenen şey, bir lakabı ya da diğer adı İbnül Vakt'tır. Yani vakti yaşayan, zamanını yaşayan, şimdi ve burada da olandır. Geçmiş geçmişte kaldı, gelecek henüz gelmedi, dem bu demdir, dem bu dem denir. Yani şu anda yapılması gereken neyse onu yapan, geçmişe ya da geleceğe takılmayan. Ama zihnimiz bizim, tabi bunu şöyle söylemek lazım, kendi haline bırakıldığında sürekli geçmişle gelecek arasında gidip gelir. Dolayısıyla bu özel bir eğitim gerektiriyor, bir çaba gerektiriyor. Şimdi ve burada da kalabilmek, bu şimdiki zamanın farkındalığını yaşayabilmek. Bununla ilgili de oldukça geniş bir literatür oluşmuş durumda ve kurslar ya da kitaplar da var. Terapilerde de işlenen konulardan bir tanesi. Evet hocam, bir diğer öğrenilmesi belki gereken, hatta elzem olan şeylerden biri, kendisine uygun eş profilini bilmek. Yani hem kendini bilmek, kendi profilini, hem de o eş, bana uygun kişi kim olabilir bilip bir de aslında evlendikten sonra eş ilişkisini sürdürebilmek.
Evet.
Bu da önemli bir mesele.
Önemli bir mesele. Yani bunu ne kadar geniş kitleye de beceri haline getirirsek aslında bir şekilde evliliklere katkı sağlamış oluyoruz. Çünkü başlamadan daha iyi bir başlangıç sağlamak mümkün. Hani mutlak evliliğin formülünü bilmiyoruz ama aslında evlenirken daha tecrübeli evlenmek mümkün.
Evet.
Yani bunu hep şey söylüyoruz, yani diyelim ki bir şey satın alacaksınız, bir ev satın alacaksınız. Yani bir 3-4 ay ne istiyorsunuz, nasıl bir ev hayaliniz var, piyasa nasıl işliyor, bir ev nasıl satın alınır, nerede ne kadardır. Yani bir bilgilenme, bir daha yakından bilme, biraz böyle hali olması lazım. evlilik sürecinde de kişinin hem kendisini, evlilik denen şeyin nasıl bir mesele olduğunu, hem karşıdaki adayla kendisinin ne kadar uyumlu olduğunu, yani bunu dikkate alarak bir beceri kazanması lazım. Bunu bir eşleşme sürecinin becerisini kazanması lazım. Daha iyi hale gelmek mümkündür. Kişinin kendisini, karşıdaki kişini analiz edip, kendisinin yaşadıklarını, hissettiklerinin farkına varıp daha doğru karar almak mümkündür. Evlendikten sonra da bir evliliği sürdürme becerisi gerekir. Nasıl diyelim ki hayatta bir şeyi daha iyi yapmak için ustalaşıyoruz. Acemi dönemleri var. İşte daha öğreniyoruz, ustalaşıyorsak aslında evlilik de bir öğrenilen, bir yakın ilişkide öğrenilen bir şey. Bununla ilgili bir kısmı tecrübe ama bir kısmı da bilgi. Bunun üzerine düşünmek, bilgilenmek, öğrenmek hem eşleşme sürecini hem sonrasındaki sürdürebilmenin kalitesinin artmasına neden olabilir. Yani eş ilişkileri eğer diyelim ki bir evlilik güçlendirme, bir evlilik ilişkisi eğitimi almış olmak bir nevi evli okur yazarı olmak gibi bir şey sağlıyor. Evlilik okur yazarı olmak gibi bir şey sağlıyor. İlişkinin niteliğini güçlendiren bir şey oldu kanaatindeyim.
Evet hocam. Son maddemiz psikolojik olarak iyi oluşu etkileyebilecek, öğrenilebilecek tekniklerden biri aslında psikolojik okur yazar olmak diyorsunuz. Bu ne demek? Psikolojik okur yazar olmak ne demek? Kişiler bu konuda ne yapabiliriz?
Aslında şunu demek istiyorum. Aşağı yukarı 15 tane tekniği anlattık ya. 16. teknik, 16. şey. İşte bunların, bu o tekniklerin ne anlama geldiğini, psikolojik bunların nerede, nasıl kullanılabileceğini bilmiş olmak için kullanıyorum. Bunlar bir şekilde teknik, bir şekilde müdahale, bir şekilde kişiyi geliştiren, psikolojik açıdan güçlendiren bir şey. Psikolojik okur yazar olmak demek, bu iyi gelen şeyler. Yani aslında şöyle bir şey, nasıl diyelim ki sağlıklı beslenmek konusunda bilgi düzeyi bir kişinin 10 üzerinden 2 olabilir, bir kişinin 9 olabilir. Bu kişinin sağlıklı beslenme açısından bir farkı var. Bir kişi şu bahsettiğimiz 15-16 tane psikolojik tekniğinin diyelim ki 10 üzerinden 2 bilebilir, bir kişi 8-9 bilebilir. Bilmek, uygulamak kendini geliştirmeye sebep olur. Ruh sağlığını koruyucu bir etki yapar. O yüzden bir kişinin bir şekilde psikolojik okur yazar olması, psikoloji bilgisinden, tekniklerinden, imkanlarından haberdar olup bunu kendisiyle ilgili, ailesiyle ilgili kullanma becerisini gösterir.
Evet. Bu konuda da var olan, belki referans olabilecek, hem iyi satan hem de iyi bir akademik şeyde oturan, teoriye oturan kitaplardan bulup ara ara okumak, evet, işlerin beraber okuması tavsiye edilebilir hocam.
Evet.
Evet hocam, programın sonuna geldik. Ama dilerseniz yine biz bir duyurumuzu yapalım. Onu bir hatırlatalım dinleyicilerimize. Biz şu an bir proje üzerinde çalışıyoruz. İnsanlardan, dinleyicilerimizden çocukluğunuzda size karşı yapılmış iyi davranışları bizimle paylaşmalarını istiyoruz. Web sitemize girdiklerinde www.medaimyanikkliniki.com adresine girdiklerinde karşılarına bir ekran çıkacak, bir ilan çıkacak. Oraya bu anlamda bu hoş anılarını, yani iyi davranışlarını, gördükleri iyi davranışları onlar küçükken yazarlarsa biz de onları bir yerde derleyip toparlayacağız ve sınıflandıracağız. Bunu çocuklara karşı yapılmış olumsuz davranışlarla beraber görüp oradan bir rehber metin oluşturmak istiyoruz. Böylece iyi davranışların yayılmasını, belki öğrenilmesini, ailelere de anne babalara da birer rehber oluşturmak istiyoruz. Bu konuda desteklerini talep, evet, ediyoruz diyelim.
Bu bizi ziyadesiyle memnun eder. İhtiyacımız var.
Evet, herhangi bir zaten orada bir kimlik bilgisinden talep edilmeyecek. Birkaç cümle yazılabilir ya da ne kadar yazmak isterlerse başımızla beraber diyoruz. Evet hocam, veda etme zamanı geldi. Kıymetli dinleyenler, bir programın daha sonuna geldik. Ben deniz psikolog Feyzullah Gürdaş ve kıymetli hocam, psikiyatrist Profesör Doktor Medaim Yanık'ta bir sonraki programda görüşmek dileğiyle efendim. Hayırlı akşamlar.
Hayırlı akşamlar.